Ayrım 35, sayfa 351. Ledo'nun taze mezarı açılmış, Agnes onun yanına gömülmüştü. Ama Ira, kız kardeşini gömerken kalan son yaşam kırıntılarını ve ruhunu da birlikte gömmüştü. Artık Ledo'nun mezarında üç kişi birden yatıyordu. Agnes'in ölümünün Ira'yı hiçbir olayın etkilemediği kadar etkilediğini gören Philippia hızla harekete geçti. Bu kez de Philippia Ira'yı ayağa kaldırmak için koşuşturuyor, kadınları devreye sokarak ona hayat aşılamaya çalışıyordu. Ancak Ira ayağa kalkacak gücü bulduğu gün, Selanik'e geldiği günden beri aklında olan ama olayların hızlı akışı karşısında ertelediği arzusunu yerine getirmek için her şeyi arkasında bırakıp manastırın kapısına dayandı. Kapıyı açan yaşlı rahibeye bir daha dışarıya asla çıkmak istemediğini söyledi. Yüzünden hayata dair bütün ümidini kaybettiği ayan beyan görülen Ira'ya kapıyı açan rahibe hiçbir soru sormadan onu içeri aldı. O gün manastırdakiler günde 5 kez yapılan ayinlerin hepsinde Ira için dua etti. Manastırın bahçesinde kendi elleriyle yetiştirdikleri taze sebze ve meyveleri ona zorla yedirdiler. Ahırda besledikleri hayvanların taze sütünden içirdiler. Her akşam birisi yanına çıkıp başucunda uzun uzun İncil okudu. Ira ancak bir ay sonra dua etmek için kiliseye inecek gücü kendinde buldu. Kiliseye girdiğinde ayin yeni başlamıştı. Sessizce geçip en arkaya oturdu. Bir süre rahibelerin okuduğu ilahileri dinledi. Freskoların altın yaldızları, kobalt kırmızısı, bordo ve parlak mavisine, rahibelerin fısıltılı konuşmalarına, yumuşak adımlarına kendini teslim ederek ruhunun arzuladığı o bambaşka boyutu yakalamaya çalıştı. Tatlı bir gün ışığı, ilahiler eşliğinde vitrayların arasından yumuşak hüzmeler halinde kilisenin içine vuruyordu. Ira sanki o gün ilk kez gün ışığı görüyormuş gibi hissetti kendini. Freskolarla kaplı kubbeden süzülen hüzme sanki ruhunun aradığı o ışıktı. Birden farkında olmadan ellerini uzatıp avuçlarını açarak kubbeden süzülen bu ışığı tutmayı arzuladı. Sanki bu ışığı avucunda toplarsa ruhu da aydınlanacaktı. Onun kiliseye indiğini gören baş rahibe Nora'yı ise büyük bir telaş sardı. Zira manastırdaki herkes gibi o da ölü gibi yatakta yatan ve zaman zaman sadece kusmak için doğrulan Ira'nın bulaşıcı bir hastalığa yakalandığını düşünüyordu. Bu nedenle onun odadan çıkmaması içine geliyordu. Odasına girenler ise alınması gereken bütün koruyucu tedbirleri alarak giriyordu. Avucunu tuhaf bir biçimde açmış olan Ira'ya gözü ilişince tedirgin oldu. Ayinden sonra yanına başka bir rahibeyi de alarak konuşmak için Ira'nın odasına gitti. İçeri girdiğinde Ira'yı pencere kenarına oturmuş, İncil okurken buldu. İçeri düşen yumuşak ışıkta adeta bir peri kızı gibi görünüyordu. Uzun bir ölüm yolculuğundan geri dönmüş bir peri kızı gibi. ''Merhaba kızım, girebilir miyim?'' diye sordu baş rahibe. Ira kibarca ''Buyurun efendim'' diye cevapladı. Baş rahibe, ''Bugün seni çok iyi gördüm, bizi çok korkutmuşsun doğrusu.'' dedi. Ira, ''Kusura bakmayın hemşire.'' dedi yine kibarca. Baş rahibe, ''Bulantıların nasıl?'' diye sordu. Ira, ''Bilmiyorum, bu sabah iyiyim sanki ama az önce sanki yine yokladı.'' diye yanıtladı. Baş rahibenin yanındaki yaşlı rahibe, ''Ne kadardır sürüyor bu kızım?'' diye sordu. Ira, ''Yaklaşık 2 aydır böyle rahibe.'' diye cevapladı. Hiçbir bulaşıcı hastalığın o kadar uzun sürmeyeceğini düşünen yaşlı rahibenin aklına başka bir ihtimal geldi. ''Peki bazı kokular seni rahatsız ediyor mu?'' diye sordu. Ira, ''Yağ, kızdırılmış yağ kokusu, bazen de salça kokusu.'' dedi. Yaşlı rahibe, ''Ne zamandır aybaşı olmadın kızım?'' diye sorunca Ira beyninden vurulmuşa döndü. Onca karmaşa içinde aybaşı olmadığını bile fark etmemişti. Daha doğrusu zaman, olaylar birbirine karışmıştı. Kafasından hızla bir hesap yaptı. 3 ay. Emin değilim ama 3 ya da 4 ay filan oldu dedi Ira. İki rahibe göz göze geldi. Yaşlı rahibe onu incitmeyecek bir ses tonuyla ''Bir erkekle birlikte oldun mu kızım?'' diye sordu gözlerinin içine bakarak. Ira ''Evet'' dedi utançla başını öne eğerek. Sonra toparlanarak devam etti. ''Evlenecektik. Ama buna karar verdikten 1 hafta sonra sevkiyat başlayınca birbirimizi kaybettik. Baş rahibe bir süre onu süzdükten sonra ''Bu durumda rahibe olamazsın ama gidecek bir yerin yoksa eğer burada da çocuğunu doğurabilirsin'' dedi kararlı bir sesle. Rahibenin çocuktan ve doğumdan bahsetmesiyle acı gerçek İran'ın kafasına dank etti. Birden hayat ona çok komik geldi, komik ve anlamsız. Kahkahalarla gülmek istiyordu ama kendini tuttu. Baş rahibeye teşekkür ederek teklifini düşünmek istediğini söyledi. O gece elini karnından hiç çekmeden uzun uzun düşünen Ira, sabah olur olmaz kimseye haber vermeden eve döndü. Onu şaşkınlıkla karşılayan Filipya'ya olup biteni anlattı. Enis'i, Enis'le yaşadığı aşkı, yolda ona geri dönmek için kaçmak istediğini, ancak babası öldükten sonra annesini ve Agnes'i düşünerek bundan caydığını, başkasının başından geçen bir hikayeymiş gibi soğukkanlılıkla anlattı. Anlatırken Selanik'te başlarına gelenlerin yanında bu anlattıklarının hafif kaldığını fark etti. Onu sözünü hiç kesmeden dinleyen Filipya, "Peki ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. "Döneceğim Filipya. Bu lanet şehirde belli ki bana yer yok," diye fısıldadı Ira. "Peki nasıl?" diye sordu Filipya merakla. "Ira, nasıl mı? Bilmiyorum. En kötü ihtimalle Nida gibi sahte bir kimlik bulacağım," dedi. Filipya yerinden kalkarak odaya geçti. Elinde bir kimlikle geri döndü ve kimliği Ira'ya uzattı. "Al. Niko saklamam için bana vermişti," dedi. Ira şaşkınlıkla kimliği alıp inceledi. Abdullah Efendi'nin oğlu Murat'ın ismini görünce gözleri doldu. Bir hıçkırık boğazına oturdu. Hemen yanı başındaki mindere oturdu, sessizce ağlamaya başladı. Filipya da gelip yanına oturdu ve sırtını sıvazladı. "Beni düşünme, ben Niko'yu bekleyeceğim. Bir gün mutlaka dönecek, biliyorum," dedi. 4. Bölüm ve Dönüş. Sabır. Enis o gün Mersin Liman Müdürü'nün penceresinin önünden gelip geçen Ionpolis adlı gemiyi görünce bir külçe gibi koltuğa yığılıp kaldı. Sonra da doktorların elinden kurtulamadı. Önce limanın, sonra da Mersin Hastanesi'nin doktoru, ayağındaki kırığın iyileşmeye doğru gittiğini ama yaranın kangrene dönüştüğünü söyleyerek mutlaka ameliyat olması gerektiğini söyledi. Enis ameliyatı bir şartla kabul etti. Limana Dimitro Venizelos ailesi geldiğinde kendisine haber verilecek ve kendisiyle bir görüşme sağlanmadan gemiye bindirilmeyecekti. Limanın hekimi ona söz verdi. Gidenleri kaydeden memurlarını bu konuda görevlendirecekti. Kadim dostu Şükrü, onun bir Rum ailesinin peşine inatla düşmesinin altında bir aşk hikayesi yattığını sezse de Enis'in perişan hali karşısında üstüne gitmek istemedi. Arkadaşı iyileştiğinde derdini deşip öğrenmenin daha doğru olduğuna karar verdi. Şimdi önemli olan Enis'in sağlığıydı. Bacağın umutsuz vaka olduğuna karar veren hekim Enis'in sağ bacağını diz altından kesmek zorunda kaldı. Şükrü ile karısı Nail'e bir aya yakın hastanede yatan Enis'e ellerinden geldiğince bakmaya ve ona sahip çıkmaya çalıştı. Şükrü hastaneden sonra onu arabaya attığı gibi kendi evine götürdü. Nail'e kocasının kardeşi olarak kabul ettiği Enis'le ilgilenmeye çalıştı. Enis baston yardımıyla tek ayak üzerinde yürümeye başlayınca Şükrü'ye "Senden bana bir iş bulmanı rica ediyorum," dedi. "Peki kafandan nasıl bir iş geçiyor?" diye sordu Şükrü. Enis oturmalı bir iş mümkünse, yani katiplik olur, saymanlık olur, kayıt kuyut işleri olur. Hele limanda olursa çok memnun olurum diye cevap verince Şükrü kolları sıvadı. Müdürle görüşerek Enis'e mübadillerin hala akın akın geldiği limanda evrak kayıt bölümünde katiplik işi ayarladı. İlk bir hafta her gün Enis'i kendi elleriyle işe götürüp getirdi. Enis işe başlar başlamaz daha önce Anadolu'dan sevk edilen bütün mübadillerin listesini tek tek kontrol ederek Göremeli Ira Venizelos adını aradı. Ama Ira'nın nüfustaki adının Maria olduğunu bilmediği için hiçbir şey bulamadı. Üstelik yüzlerce Venizelos soyadı vardı ve Dimitro Venizelos adında biri de görünmüyordu. Ama adı Ira, soyadı Venizelos olan biri de yoktu. Bu muğlaklık Enis'i ikircikli kılıyor, Ira ve ailesinin ülkeyi terk edip edemediğinden emin olamıyordu. Henüz gitmemiş olmasını diliyor ve hemen hemen her gün tek bacağı ve koltuk değnekleriyle limanı boydan boya kat ederek onu arıyordu. Hiç beklemediği bir zamanda karşısına çıkarak onu şaşırtmayı hayal ediyordu. Büyük bir felaketten çıkarak kendilerini limana atan mübadil kadınların her birinde onun acısını izliyor ama o mucizevi karşılaşma bir türlü gerçekleşmiyordu. Enis son mübadil gidene kadar Mersin'de ve limanda kalmayı kafasına koydu. Arkadaşı Şükrü'nün sokağında gözüne kestirdiği iki göz evi kiralayıp tümüyle bu şehre yerleşmeye karar verdi. İlk fırsatta annesini de yanına getirecekti. Bunu bir telgrafla annesine bildirdi. Uzun süredir Enis'ten haber alamayan annesi onu Mersin'de tek başına bırakmak istemedi. Götürebileceği kadar eşyayı eş dost yardımıyla trene yükleyip oğlunun yanına taşındı. Enis annesini arkadaşı Şükrü ve karısıyla birlikte karşıladı. Oğlunun kesik ayağını gören Fatma Hanım kendisini tutamayıp istasyondan eve kadar ağladı. Eşyalar eve atıldıktan sonra Nail'e onları kendi evine götürerek ağırladı. Fatma Hanım dinlenene kadar Şükrü ile Enis evi hızla yerleştirdiler. Ardından da gidip Fatma Hanım'ı aldılar. Fatma Hanım bahçedeki portakal, limon, iğde, erik, kayısı, dut, elma ağaçlarını görünce eve ve onu bekleyen yeni hayatına hemen ısındı. İçeri girer girmez beyaz badanalı, tek katlı küçük pencereleri olan evin pencereleri açıp yasemin ve hanım eli kokularını içine çekti. Gecenin geç saatinde evlerine dönmek için kalkan Şükrü ile karısını geçirdikten sonra Enis'e "Hadi gel biraz bahçede oturalım." dedi. Annesinin onunla konuşmak istediğini hisseden Enis itiraz etmeden kamelyanın altına geçti. Fatma Hanım da yanına oturdu. "Şimdi anlat, bana her şeyi anlattı," dedi oğluna. Enis arkasına yaslanıp bir süre annesinin yüzüne baktı, sonra "İyiyim, anlatacak bir şey yok," dedi. Fatma Hanım, "Madem iyisin de bu bacağı ne oldu peki?" diye payladı oğlunu. Enis, İran'ın peşine düştüğünü söylemeden, Kayseri'den Ankara'ya gelirken yolda düştüğünü, köylülerin onu bularak tedavi etmeye çalıştığını ama yalan yanlış müdahale ettiklerinden yaranın mikrop kaptığını, son kertede de kesilmek zorunda kaldığını söyledi. Onun sözünü kesmeden dinleyen annesi, "Peki kıza ne oldu?" diye sordu. Enis bunu hiç beklemiyordu. Yüzü kızardı, sonra toparlanıp "Gitti, gitmiştir yani. Hiçbir haber yok," dedi. Annesinin gözünün içine baktı. Sanki "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum," diyordu. "Başka soru?" diye sordu. Bu konunun kurcalanmasını istemediğini anlatan bir ses tonuyla. Fatma Hanım biraz erken davrandığını anlayarak konuyu uzatmadı. Elbet ileriki günlerde oğlu ona açılacaktı. Ama her ne kadar onun ağzından duymazsa da Kayseri'deki muallimlik işini bırakıp Mersin'e yerleşmesinin ve bacağının kesilmesinin altında bu kız meselesinin yattığını hissediyor ve yüreği parçalanıyordu. Çivi çiviyi söker, hele biraz alışayım, tez elden onu bu haliyle kabul edecek bir kız bulup evlendiririm diye geçirdiği içinden. Üzüntülerini, acılarını kadere havale ederek ve buna yürekten inanarak oğlunu kamelyada bıraktı ve uyumak için odasına çekildi. Yaşadıkları oğlunu değiştirmiş ve ondan bir parça uzaklaştırmış olsa da bu küçük ve şirin evin, güzel, bereketli bahçenin onları yeniden o eski, sıcak ve sevgi dolu günlere döndüreceğini hissetti. Yatağa girince her zamanki dualarını mırıldandı ve sonra gözlerini kapatıp uyumaya çalıştı. Gülcemal. İra, erkek kimliğinin onu kadın olmanın binbir musibetinden kurtaracağını düşündüğünden Murat kimliğini hemen benimsedi. O gece Filipya'nın önüne oturarak beline kadar inen saçlarını kısacık kestirdi. Filipya, Niko'nun kıyafetlerinden bir iki takımı ona göre küçülttü. Prova sırasında İra'nın hafiften büyümüş karnını fark edince gözünden iki damla yaş aktı. "Benim Dimitrocuğum yaşamadı. Umarım Allah senin yavrucuğuna uzun ömürler verir İra," dedi. İra ona sarılarak, "Böyle konuşma, biliyoruz ki Niko geri dönecek ve sizin için her şey yeniden yoluna girecek," diye teselli etti. İra görünüşünün mümkün olduğu kadar erkeğe çevirmeye çalışırken ruhu, kalbi ise hiç olmadığı kadar analığını hissediyordu. Hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren karnındaki bebeğin yitirdiği yaşam coşkusunu geri kazandıracağına ve hayatında mucizeler yaratacağına inanmıştı. Daha doğmadan Enis adını vermişti ona. Yalnız başına kaldığı zamanlar "Ne olursa olsun hiçbir şeyin seni benden ayırmasına izin vermeyeceğim. Aramıza ölümü bile sokmayacağım. Ben de seninle öleceğim," diyordu. Sanki bütün yitirdikleri, babası, annesi, kız kardeşi, Niko, Ledon, karnındaki bu küçük bebekle birlikte İra'nın hayatına geri dönüyordu. İra, küçük Enis'in kaderinin onlara benzememesi için gerektiğinde vahşi bir kurt gibi önüne çıkanı parçalamaya, kartal gibi gözlerini oymaya, yılan gibi sokmaya hazırdı. Küçüklükten beri zaten var olan ve zor koşulların iyiden iyiye bilediği, feleğin çemberinden geçmiş bir aile babasını bile gölgede bırakacak kadar gelişen sorumluluk duygusunu tümüyle karnındaki minik bebeğe yönlendirmişti. İlk geldiği günden beri asla aşamayacağı bir yabancılık duygusuyla adım attığı bu şehirde, bu ülkede ne bebeğine ne de kendisine ait bir gelecek vardı ona göre. Kararını verir vermez harekete geçerek hazırlanmaya başladı. İlk iş olarak pastaneyi Filipya'ya devretti. Lero'nun ölümünden sonra Filipya'yı kadınlarla tanıştırmak için dışarıya çıkarttığı o günden sonra eski Filipya gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Niko'nun nutuklarını doğru düzgün dinlemeyen Filipya artık kocası gibi konuşuyor, onun fikirlerini savunuyordu. Pastane işlerini ağırlıklı olarak İran'ın işe aldığı Roza'nın üstüne yağan Filipya, Türk düşmanı çetecilerin yarattığı bir arbedede yetim kalan 12 yaşındaki Aleksandra'yı da yanına aldı. Ancak daha ilk günden kızı öylesine sevdi ki İra'ya onu evlatlık alacağını söyledi. Gidişinden sonra onun yalnız kalmayacağını düşünen İra biraz olsun rahatladı, gözü arkada kalmayacaktı. İra, Filipya'dan sadece babasından kalan altınları aldı. Ama Filipya çok ısrar edince gemide lazım olur diye biraz parayla yolluk da almak zorunda kaldı. Yola çıkacağı gün Aleksandra ile Filipya ona Selanik limanına kadar eşlik etmek istediler. Ancak limana yaklaşınca İra memurların içinde onları tanıyan biri çıkar korkusuyla geri dönmelerini istedi. Filipya ilk kez bu ayrılığın ciddiyetiyle yüz yüze geldi. Kendini tutamayıp ağlamaya başladı. İra, "Yapma Filipya, bunu birlikte düşündük," dedi. Filipya gözyaşları içinde, "Ne bileyim, konuştuk da, hazırlandık da ama sanki hepsi oyun gibi gelmişti. Gerçekleşeceğine inanmamıştım İra, bu çok zor," dedi. İra, iki taraf için de çok zor olan bu ayrılığın yükünü daha fazla ağırlaştırmamak için hızlı davranmaya karar verdi. Filipya ve Aleksandra'ya aceleyle sarılıp vedalaştıktan sonra arkasına bile bakmadan önünde yürüyen kafileyi yakalamak için hızlandı. Ama daha 10 adım gitmeden Filipya'nın sesiyle durdu. Filipya, "İra, inşallah bebeğin oğlan olur ama olursa adını sakın Dimitro ya da Nika koyma." "E mi kardeşim?" dedi. İra, "Tamam, koymam," dedi. Filipya ona sevgiyle el salladı. İra bir daha arkasına bakmadı, hızla yürüyerek kafileye yetişti. Onun aralarına katıldığını fark eden bir adam yanına yaklaşarak "Merhaba delikanlı," deyince şaşırdı, bocaladı. Ama hızla kendini toparladı. Demek bir delikanlı gibi görünmeyi başarmıştı. Sevindi. "Merhaba amca," dedi mümkün olduğunca kalın bir sesle. "Neyin nesisin, kimin fesisin bakalım?" diye sordu adam. İra, Türkçesine mümkün olduğu kadar Selanik şifesi katmaya çalışarak, "Ah be ah, eve geldim ki bizimkiler gitmiş. Asker kapıya dayanıp sokağa atmış. Komşulardan aldım haberi. İnşallah limandadırlar da onlara yetişirim more. Yoksa ne yapacağım, onları nasıl bulacağım Allah bilir." Ayrım sonu, sayfa 363.